Tarih ve Çocuk. Merhabalar değerli dinleyicilerimiz, sevgili çocuklar, sevgili gençler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Tarih ve Çocuk programında birlikteyiz. Konuğumuz Doçent Doktor Güray Kırpık, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk Sedat Bey.
Sevgili dinleyicilerimiz, programın Esliyan Değirmencioğlu hazırlıyor. Ben Sedat Ağoğlu ve kumanda masasında Arzu Usta. 16 tane yıldızımız var Cumhurbaşkanlığı forsumuzda. Bu yıldızlar birer devleti temsil ediyor. Ve Güray Kırpık hocamızla birlikte bu yıldızların ne anlama geldiğini, bu devletlerin hangi tarihte, nerede yaşadıklarını sizlere anlatmaya, iletmeye çalışıyoruz. Bugün ikinci yıldızımızdayız, Batı Hun İmparatorluğu.
Adından da anlaşıldığı üzere Hunlar ikiye ayrılınca Batı ve Doğu Hunları olmak üzere iki ayrı devlet ortaya çıkmıştır. Batı Hunları Devleti'nin kuruluşunu şöyle anlatabiliriz. Büyük bir Hun İmparatorluğu'nun başında bulunan Sa Yabgu diye bildiğimiz ve Büyük Hun İmparatoru ya da hükümdarı olarak tahta geçmiş olan Hohanye, baskılara dayanamayarak Çin İmparatoruna vergi vermeyi, ona asker vermeyi ve teslim olmayı kabul etti. Yani bağlılığını arz etti ve Çinlilere bağlı bir devlet olarak yaşayalım fikrini savunmaya başladı.
Az önce Sa Yabgu diye bir tabir kullandınız.
Evet. Türk Devleti'nde o dönemde ikili teşkilat diyebildiğimiz iki ayrı kişi bulunurdu devletin başında. Birisi üstte birinci sırada bulunan Sa Yabgu, ikincisi ise Sol Yabgu diyebildiğimiz onun yardımcısı niteliğinde bulunan hükümdardı. Hohanye'nin yardımcısı Sol Yabgu olarak bildiğimiz Çiçi Han idi ya da diğer ismiyle Hunlardaki Kaan sıfatının yerine Tanyu diye bir sıfat kullanılmaktaydı. İşte Çiçi Han ile Hohanye arasında bir görüş farklılığı ortaya çıktı. Hohanye, Çin İmparatorluğuna, Çinlilere teslim olmayı, bağlı olmayı, yani onların bir eyaleti gibi olmayı kabul ediyordu. Bağımsızlığından vazgeçme, ülkesinin topraklarını da her türlü gelirini de bir şekilde Çin İmparatorluğuna bağlama taraflısıydı. Buna karşılık itirazlarda bulunan kardeşi Çiçi, ona karşı farklı bir yol seçti. Ve Çin'e bağlı olmayı reddederek kendisini bağımsız bir politika izlemeye başladığını görüyoruz. İşte bunun üzerine Büyük Hun Devleti ikiye ayrılmış oldu. İki kardeşin birbirine düşmesi ya da görüş farklılığından dolayı devletin artık büyük bir imparatorluk olarak belli bir merkezden itibaren Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrıldığını görüyoruz. Çiçi Han batıya doğru yönelmek suretiyle bugünkü Türkistan diyebildiğimiz coğrafyanın Talas ve çevresine yani Doğu Türkistan diyebildiğimiz bölgenin daha batısına yerleşmek suretiyle Kazakistan, Kırgızistan coğrafyasına doğru geldi. Çiçi'nin bu bölgeye yerleşmesi ve Batı Hun İmparatorluğunu kurmasıyla bugün ele almış olduğumuz Türk tarihinde 16 yıldızdan birisi olan yeni bir devlet ortaya çıkmış oldu. İşte bu devlete biz Çiçi Han tarafından kurulmuş olan Batı Hun İmparatorluğu adını veriyoruz.
Bugünkü tabirlerle ifade etmek gerekirse Yabgulu kavramı az önce programımızın başında söylediğiniz sağ Yabgu var, sol Yabgu var. Yani doğuda bir Yabgu ve batıda bir Yabgu. Bugünkü ifadeyle Cumhurbaşkanı değil de Başbakan olarak karşılığını buluyor olabilir mi bu ifadeler?
Tam anlamıyla benzeşim vardır. Ancak ünvanlar farklıdır o dönemde. Yani Cumhurbaşkanı tabiri yerine Kaan tabiri kullanılmaktadır. İkinci bir ünvan olarak Hunlardan itibaren işte Tanyu, Şanyu sıfatını görüyoruz. Han kelimesini, Hakan kelimesini de hemen Göktürklerden itibaren Kaan'la birlikte Kaan kelimesinin dönüşmesi şeklinde görüyoruz. Yani Kaan kelimesi değişmek suretiyle Han, Hakan şekline dönüşmüştür. Hohanye, Çinlilere bağlı olarak varlığını sürdürmeye çalışırken Hohanye'nin devleti içerisinde de ayrılıklar oluştu. Tabii Doğu Hunları da bağlı bir şekilde uzun süre yaşayamadılar. Bundan yaklaşık 1800 yıl önce 156 yılında Öncelikle Doğu Hunlarının yıkıldığını görüyoruz. Tamamen Çin'in kontrolüne girdiler.
Yani Hohhanye'nin başlarında olduğu...
Hohhanye'nin başında bulunduğu imparatorluğun doğu kanadı tamamen asimile olmak suretiyle yaklaşık 150 yıl Çin'e teslim olmuş oldu. Ve bugünkü Çin içerisinde de aslında çeşitli eyaletler var. Bunlar içerisinde de Çinlileşmiş olan, Çinliler içerisinde farklı bir Çince'yi de konuşan topluluklar ortaya çıkmaya başladı. İşte bununla da alakası olduğunu bilmekteyiz. Çin tarihçileri de bunu böyle ifade etmektedirler. Kuzey ve Güney Hunları diye iki Hun devleti daha çıktı orada. Yani bunu fazla detaylandırabiliriz. Ancak Batı Hunlarının ömür olarak çok daha kalıcı uzun olduklarını görmekteyiz. Çiçi'nin başında olduğu devlet daha sonra Ak Hun devletine dönüşmüştür. Yani yıkılmamış, devam etmiştir. Milattan sonra 350 yılından itibaren Ak Hun ismiyle özellikle Batı Türkistan diyebildiğimiz bugünkü Orta Asya'nın en merkezi coğrafyası Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan bölgesinde Batı Hun İmparatorluğu çok uzun yıllar devam etmiş ve daha sonra da burada yeni devletlerin çıkışına zemin hazırlamıştır. Türklerde devletlerin isimleri yönlere göre de adlandırılırdı. Yani her yön için bir renk verilmekteydi. Bir devletin devlet olarak tanınması için gerekli şartlar neyse onları yapmışlardır. Nedir o şartlar? Bir bayrağı olacak, bir vatanı olacak, ülkesi olacak, toprağı olacak ve onun üzerinde hakimiyet sembolleri olacak.
Ne gibi yani hocam?
Bunlar içerisinde mesela bir başkenti olacak. Bağımsız bir para birimi olacak. Para birimi, ekonomisi bağımsız olacak yani. Kendi adına para bastıracak devlet. Bu anlamda ekonomik politikası bağımsız olacak. Ekonomisi, bütçesi olacak. Bugünkü tabirle söyleyelim. Böylece biz Batı Hunları devletinde Hunların tamamında da bir para ve ekonomik bağımsızlığını görüyoruz. Ekonomi bağımsızlığı önemlidir. Bugün de aynı şey geçerlidir. Dikkat edersek, yani arkadaşlar, öğrencilerimiz, gençler de şöyle bir baksınlar etraflarına. Mesela yönetimde meclisli sistem diyoruz. Hunlarda da bir meclis vardır. Bu meclisin adı nedir? Farklı isimlerle de adlandırılmıştır. Kurultay tabirini görüyoruz. Başka toy tabirini görüyoruz. Yani aksakallılar meclisi, karasakallılar meclisi şeklinde tabirler var. Bu aksakal tabiri yaşlı insanlar için, büyükler, tecrübeliler için, önde gelenler için kullanılıyor. Karasakal da genç insan için kullanılıyor.
Ama öncelikle büyük sözü gençler dinlemek, için, evet. Büyük sözü dinlemek hocam önemli ve az önce saydığınız unsurlardan da hepsinden önce vatan, ardından bayrak geliyor.
Büyük sözü dinlemek çok önemlidir tabii ki. Çiçi de burada büyüktür, ağabeydir. Toprağımızı teslim etmeyelim, ülkemizi teslim etmeyelim, vatanımızı teslim etmeyelim ve bağımsızlığımızı teslim etmeyelim diye kardeşine itirazda bulunmuştur. Batı Hun Devleti'nin ayrı bir devlet olarak, ayrı bayrağı olan, ayrı başkenti olan, ayrı toprak ve vatanı olan bir ülke olarak çıkmasının nedeni de budur. Ve bağımsızlığını, benliğini korumaya böylece aşık olmuş bir Çiçi görüyoruz.
Evet hocam. Az önce Aksakallılar Meclisi'nden ve bunun öneminden bahsettiniz. Aksakallılar Meclisi'nde büyüklerin sözünün dinlenmesi gerektiğini ifade ettiniz. Çiçi'nin büyük olduğunu, Hohhanye'nin küçük kardeşi olduğunu ama Hohhanye'nin abisi Çiçi'yi dinlemediğini söylediniz ve bunun sonucunda da bir felaket oldu. Doğu Hun İmparatorluğu Çin'in içerisinde eridi, gitti ve yok oldu. Bu iki yaggu, iki lider, iki devlet başkanı Çiçi ve Hohhanye kardeşlerde ne gibi özellikler, ne gibi ayrılıklar vardı Gürey Hocam? Ne gibi mücadeleler vardı?
Hohhanye iyi yetişmiş, bilge bir insandı. Çiçi de öyleydi. Ancak Hohhanye bilgeliğini cesaretle birleştirmemişti. Çiçi hem cesur hem bilgeydi. Zeki ve dahi bir kişiydi. Dahiliğini, devletini korumaya kullanmıştı. Cesaretle birleştirmişti. Ve cesaretle, azimle, çok büyük bir güç de olsa karşısında ülkesi, milleti için bunu kullanmaya karar vermişti. Hohhanye'ye baktığımız zaman Hohhanye korkakça tavırlar içerisinde. öldürülür müyüm acaba, ülkemi kaybeder miyim acaba, karşımdaki ülke çok büyük, çok güçlü vesaire gibi bir takım gerekçelere sığınıyordu. Ya da varlığımızı böylece güvence altında tutabiliriz diye düşünüyordu. Benliğini koruma açısından bir bilinç sahibi değildi. Yani kendi ülkesini böylece koruma ile ilgili planlar yapmıştı. Ancak şunu da görüyoruz, Hohanye kardeşine karşı da Çin imparatoruyla ve ordusuyla işbirliği yapmıştır. Kardeşinin ordusuna karşı Çin ordusuyla beraber birleşmek suretiyle kardeşini kuşatmış ve onun ölümüyle neticelenen bir takım olayların içinde yer almıştır. Kısacası Hun devletinin başında bulunmakla birlikte onun milletini korumakla, toprağını, vatanını ve bayrağını korumakla ilgili bir iş yapmamıştır. Suçludur o çağ itibariyle baktığımız zaman, yani Çiçi'ye göre yanlış bir iş yapmıştır zaten. Bu anlamda devamlı olan milletle beraber hareket eden ise Çiçi olmuştur. Nitekim Batı Hunlarının yıkılış tarihini kesin olarak gösteremeyiz. Batı Hunları devam etmiştir. Evet, Çinliler bölgeye gelmişlerdir ama millet olarak daha da batıya göç etmek suretiyle bugünkü Hazar Denizi'ne, İran'a, Anadolu'ya, Irak'a ve Hindistan'a kadar olan sahaya Türklerin göçlerinin bu dönemde başladığını görüyoruz. Yine Batı Türkistan bölgesindeki Türk varlığının artması da Çiçi'nin bu hareketiyle beraberdir. Demek ki Orta Asya'dan Türk göçlerinin sebebi Çin baskısı ve bir takım Türk topluluklarının bir kısmının Orta Asya'da yer almayı, kalmayı tercih ederken bir kısmının kendi kimlikleri, milli varlıkları, benliklerini kaybetmemek için batıya göçleri şeklinde görüyoruz. Yani milletin yaşatılması esastır, devletin yaşatılması esastır, toprağın savunulması ve şahsi duruş, şahsiyet duruşu esastır. Yani taviz vermiyor Çiçi, devletin çıkarlarından, milletin haklarından taviz vermiyor. Hohanye'ye baktığımız zaman her türlü tavizi verebiliriz diyor. Dilimizi değiştirebiliriz, dinimizi değiştirebiliriz, bayrağımızı değiştirebiliriz diyor. Topraklarını vermeye zaten razı olduğunu görüyoruz. Ekonomik açıdan Çin'e bağımlı olabiliriz diyor. Çin'in başkentini başkent kabul edebiliriz diyor. O zaman ne demektir bu? Bağımsız olmayabiliriz demektir.
Devlet gidiyor, vatan gidiyor, ülke gidiyor.
Hohanye bunu söylüyor. Çiçi ise hayır, böyle devlet olmaz diyor. Burada biz Çiçi'nin milleti, devleti ve varlığını adeta ailesini korur gibi koruduğunu, tam bir lider karakter olduğunu görüyoruz. İşin doğrusu ideal hükümdar tipine, gerçek hükümdar karakterine, lider şahsiyet karakterine Çiçi çok güzel bir örnektir. Hayatını ortaya koymuştur. Bütün Çin ordusuna karşı, kardeşinin de başında bulunduğu Çin ordusuna karşı ve imparatoruna karşı hayatı pahasına savaşmıştır.
Hocam, ilk programımızda Mete Han'ı anlatırken çok güzel bir alıntıda bulunmuştunuz. Mete Han'ın kendisinden istenen her şeyi verdiğini ama bir karış işe yaramaz diye tabir edilen bir toprak istendiğinde bunun için ölümüne savaştığını söylemiştiniz. Galiba Çiçi'de de bu özellikler, atalarından gelen bu özellikler devam ediyor ve Hohanye'den farklı olarak Çiçi geleneğine, göreneğine, töresine sadık bir lider.
Çok güzel ifade ettiniz. Toprak kimin malıdır? Milletin malıdır, yani devletin malıdır ve orada herkesin hakkı vardır. Kişisel, şahsi mal değildir. Mete Han'dan şahsi malı isteyince Çinlilere verebilirim diyor. Ama toprak isteyince vermiyor. Neden? Çünkü o benim hakkım değil, milletin hakkı, devletin hakkı. Onu korumakla sorumluyum, vermekle değil diyor. Çiçi evet. De aynı şeyi yapıyor. Hohanye ise karakteri bu şekilde olan birisi değil. Liderlik ve hükümdarlık meziyetlerini taşımıyordu ve bunlara ihanet etmişti. Evet.
Hocamızın da ifade ettiği gibi değerli dinleyicilerimiz, sevgili çocuklar, sevgili gençler, Hohanye ihanetiyle birlikte tarihe karışıp gidiyor ama Çiçi'nin başındaki devlet çeşitli adlar altında yaşamaya devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, önümüzdeki hafta Tarih ve Çocuk programında tekrar birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız. Tarih ve Çocuk.